家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran 2018 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız içerisinde bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Gelelim bugünkü programımızın konu başlıklarına. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Dün Türkiye için tarihi bir gündü. 24 Haziran seçimlerine gitti Türkiye. Hem yeni sisteme geçti, hem yeni sistem için başkan ve meclis seçimlerini gerçekleştirdi. Biz de bugün seçim özel yayını yapacağız. Konuklarımız olacak stüdyomuzda. Dün akşamki seçim sonuçlarını konuşacağız. Gazeteci Mahmut Gürer stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuz olacak. Profesör Doktor Oya Akgönenç programımız içerisinde bize katılacak. Bir de savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda ile yine 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuşacağız. Önce gazetelerin manşetlerini değerlendireceğiz. İlk gazetemiz Habertürk olacak. Habertürk'ün manşeti Cumhur ilk başkanını seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz şahsımıza Cumhurbaşkanlığı vazifesi ve yürütme görevini tevdi etti. %90'a yakın katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajıdır, dedi. Sabah gazetesinin manşeti Cumhur'un zaferi, Türkiye yeni dönemde başkanla devam dedi. Türk milleti tarihi seçimde %52.5 gibi rekor bir oyla Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Cumhur İttifakı da 342 vekille mecliste çoğunluğu aldı. Türkiye dünyaya demokrasi dersi verdi diyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması önümüzdeki dönem çok çok farklı olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti Dua, Gayret ve Zafer. Siyonisti de, Haçlısı da, faiz lobisi de, FETÖ'cü ve PKK'lı hainler de Osmanlı tokadı yedi. Myanmar, Filistin, Suriye, Irak, Afrika ve Bosna'daki mazlumların duası kabul oldu. Büyük idealleri olan Türkiye'yi 2023 hedeflerine ilk başkan Erdoğan taşıyacak, diyor Yeni Akit gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin sür manşeti Cumhur İttifakı %53.6. 24 Haziran'ın ikinci zaferi AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın olduğu güçlü meclis, güçlü hükümet sloganıyla seçimlere giren ittifak oyların %53.6'sını aldı. 600 sandalyeli mecliste de 342 milletvekiliyle temsil edilecek, diyor Yeni Şafak gazetesi. Manşette yeniden Bismillah başlığı var. 24 Haziran devrimi, Türkiye ve dünyanın mazlumları büyük mücadeleden zaferle çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, oyların %52.5'ini alarak Türkiye'yi Süper Lig'e çıkaracak yeni yönetim modelinin ilk cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'yi abluk altına almak isteyen Batı, terör örgütleri ve eski Türkiye'nin özlemi içindeki muhalefet kaybetti. Star gazetesinin manşeti Cumhur'un başkanı, Türkiye demokratik bir devrime imza attı. Millet yeni sistemin ilk başkanını ezici çoğunlukla seçti. Erdoğan, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum, dedi. Vatan gazetesinin sür manşeti ilk başkan Erdoğan 13. seçimden de zaferle çıktı. İlk turda seçilmeyi başardı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Başkanlık yetkileriyle Türkiye'yi 5 yıl yönetecek, diyor Vatan gazetesi. Ve manşette ise Cumhur 342 başlığı var. Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. AK Parti 293, MHP 49 milletvekili çıkardı. 600 sandalyeli yeni mecliste yasa çıkarma gücünü ele geçirdi. Hürriyet gazetesinin sür manşeti ilk turda zafer. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oyların %52.4'ünü alarak ilk turda seçilen Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanını ilk kez halkın seçtiği 2014'te %51.79 oranını yakalayan AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oyunu artırdı. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, dün 25.4 milyonu aştı. Erdoğan bu sonuçla kurucu başkan olma görevini de üstlendi. Kazanan Türk milleti başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Ankara'daki parti genel merkezinde balkon konuşması yaptı, diyor Hürriyet gazetesi. İnce CHP'den fazla oy aldı. Bir başka haberin başlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %30.8 civarında oy alarak seçimi ikinci tamamladı. Akşener'in oyu partisinin gerisinde kaldı. İlk kez seçime giren İYİ Parti meclise 44 vekil soktu. Partisi %10 oya ulaşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %7.4'te kaldı. Beklediği oy gelmedi. Bir başka haber, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu %1.4 oy alan partisinden daha az oy aldı. CHP listesinden 3 saadetli vekil oldu. Ve Demirtaş 8.3'te kaldı HDP mecliste, diyor. Bir başka haber, HDP adayı Demirtaş 2014'teki %9.77'nin gerisine düştü. %8.3. Demirtaş 11.6 oy oranını yakalayan partisinden de 3.3 puan daha az oy aldı, diyor gazete. Manşette ise çoğunluk Cumhur'un başlığı var. AK Parti'nin 293 milletvekilliğiyle çoğunluğu sağlayamadığı mecliste ittifak ortağı MHP 49 sandalye kazandı. Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Milliyet gazetesinin sür manşeti ilk başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurallarıyla yaşama geçirileceği yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle başladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda %52.5 oy alarak ipi göğüsledi. En büyük rakibi CHP'nin adayı İnce ise oyların %30.7'sini aldı. Manşet haberi yeni meclis ilk kez bir arada gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili erken seçimlerinde sandıktan 5 partili bir parlamento çıktı diyor Milliyet gazetesi. Milat gazetesinin manşeti şimdi zalimler düşünsün. Türkiye tüm ekonomik saldırılara karşı istikrarı, terörist saldırılara karşı mücadeleyi tercih etti. Milletimiz dünya beşten büyüktür diyen Erdoğan'ın yeni sistem güçlü lider çağrısına sahip çıktı. Dünya gazetesinin manşeti nefes nefese seçim. Oyların %70'i sayıldı diyor Dünya gazetesi. Erdoğan önde HDP mecliste o dakika için haberi vermiş. Türkiye dün Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili için sandığa gitti. Açılan ilk sandıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara önde gittiği görüldü demiş gazete. İttifakların güç yarışı bir başka başlık. Milletvekili seçimlerinde kilit parti olan HDP %10 barajını geçti. Cumhur İttifakı yarışta önde ancak Millet İttifakı oy farkını kapatıyor demiş Dünya gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti tarihi zafer. Türkiye prangalarını kırdı. Son demokrasi sınavından tarihi sonuçla çıktı. 16 yılda yenilgisiz 14. zaferini kazanan Recep Tayyip Erdoğan bu kez de %52.5 ile seçildi. Yeni sistemin ilk başkanı oldu diyor Akşam gazetesi. Bugün son gazetemiz Türkiye gazetesi olacak. Türkiye'nin manşeti Erdoğan ezdi geçti. Millet ilk başkanını seçti. Millet yıkım ittifakını sandığa gömdü. En yakın rakibine açık ara fark atan Erdoğan, Türkiye'nin ilk başkanı olarak tarihe geçti diyor Türkiye gazetesi. Devlet Bahçeli kriz bekleyenler şaşkına döndü demiş. MHP 45 şehirde oyunu artırıp barajı rahat aştı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla ifa ediyoruz. Seçim ilk turda sonuçlanmış ve kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür. Bizi yıkmak istediler ama başaramadılar. MHP kilit parti olmuştur dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Burcu Şengül Bektaş hattımızda bizi bekliyor. Burcu Şengül Bektaş, günaydın. Burcu Şengül Bektaş hattımızda bizi bekliyor ama hattımızda bir problem olabilir mi acaba? Arkadaşlarımız şu an sorunla ilgileniyorlar. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz Burcu Şengül Bektaş'tan. Şimdi hattımızda Burcu Şengül Bektaş, merhaba.
Merhabalar. Türkiye seçimini yaptı.
Sizden gündemin maddelerini alalım. Sözü size bırakıyoruz.
Türkiye seçimini yaptı. Artık biz de bugün yankılarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde arkadaşlarımız onu takip ediyor olacaklar. Başbakan Binali Yıldırım da aynı şekilde Ankara'da. AK Parti Genel Merkezi'nde, CHP Genel Merkezi'nde, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi Genel Merkezlerinde arkadaşlarımız var. Oradaki nabzı yoklayacaklar. Yüksek Seçim Kurulu'nda yine aynı şekilde nöbette olan arkadaşlarımız var. Bugün oradan gelecek haberlere de bakacağız. Öte yandan tabii 15 Temmuz darbe girişimi davaları da Ankara'da devam ediyor. Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Jandarma Okullar Komutanlığı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve darbecilerin karargah olarak kullandıkları Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davaları da yakından takip ediyor olacağız. Arzu Türkdoğan, bugün CHP Genel Merkezi'nde beklediğimiz bir açıklama var. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 12 itibariyle bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Seçim sonuçlarına ilişkin olarak tüm bu gelişmeleri takip ediyor olacağız biz de.
Burcu Şengül Bektaş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımızın başında da belirttiğimiz gibi stüdyomuzda konuklarımız var. Onlarla 24 Haziran seçimleri üzerine değerlendirmeler yapacağız. Gazeteci Mahmut Gürer, hoş geldiniz programımıza. Kanal 24 Parlamento Muhabiri Nagihan Akbulut, siz de hoş geldiniz. Yorgunsunuz.
Merhaba, evet biraz yorgunuz.
Evet, seçimi takip ettiniz. Belki de hiç uyumadan geldiniz, öyle değil mi?
Yok, biraz uyudum.
Biraz uyudunuz mu? Biraz peki, uyudum. Sizden de değerlendirmeler alacağız ve savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alavar da stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
efendim. Siz de diğer konuklarımız gibi oldukça yorgun görünüyorsunuz. Seçimi takip ettiniz. Sizden de değerlendirmeler alacağız. Birazdan Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç de stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Evet, şimdi Türkiye hem Cumhurbaşkanı'nı, başkanını seçti, hem de meclis milletvekili seçimlerini gerçekleştirdi dün. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52.5 oranında oy olarak ilk başkanı oldu yeni sistemin. En yakın rakibi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %30.8 oy aldı. Mecliste de Cumhur İttifakı %53.8 oy oranına ulaştı. Böylelikle mecliste çoğunluğu ele geçirmiş oldu Cumhur İttifakı. Mahmut Gürer'le başlayalım. Nasıl değerlendireceksiniz sonuçları?
Pek tabii, aslında pek çoklarını şaşırttığını söyleyebiliriz biz de, birçok gazeteci de dahil. Aslında bu süreç içerisinde baktığımızda en çok sınıfta kalan herhalde anket şirketleri olduğunu söylemek lazım. Böyle başlayalım. Sürecin kazananı kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bununla birlikte en ilginç ve en önemli çıkışı yapan da Devlet Bahçeli oldu. Zira belirttiğimiz gibi bütün anketlerde 5-6 maksimumda 7 seviyesinde görünüyordu Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak oy arttırdı bir önceki seçime göre ve %11'lere çıktı. Bu önemli bir göstergeydi ki zaten Cumhurbaşkanı'nın da seçimi tekrar ve ilk kez yeni sistemle bu kadar rahat kazanmasının temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Yine iktidar ve Cumhurbaşkanı kanadından değerlendirmek gerekirse, Cumhurbaşkanı dün akşam yaptığı balkon konuşmasına da dikkat çekmek lazım. Ya, elbette değerlendirilir ama partisinden yaklaşık 10 milyon fazla oy aldı. Tabii ki bir ittifakın adayıydı. Bu çok önemli. Ama bu seviyede alınan yüksek oy tabii süreci çok fazla farklılaştırdı. Yani baktığınızda %10 fazla oy aldı. 10 milyon oy almadı. Yanlış söyledim. Yaklaşık %10 fazla oy aldı. Bu da tabii ki AK Parti'nin önümüzdeki süreçte kendi içerisindeki bir sorgulama dönemini başlatmasına sebep olacaktır ki Sayın Cumhurbaşkanı da dün akşam balkon konuşmasını gerçekleştirirken bunun altını kalın çizgilerle çizdi. MHP dedik, MHP yeni illerde milletvekilleri çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam onun üzerindeydi dün akşam baktığımda. Hı hı. Milletvekili olmadığı illerde artık milletvekili var. Dolayısıyla sürecin kazananı olduğunu söylemek için, söylememek için herhangi bir sebep yok. Bu doğrultuda kilit ve belirleyici olmaya da devam edecek parlamentoda özellikle. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın da geçtiğimiz haftalarda yine yaptığı bir konuşmada gerekli ittifaklara gidilebileceğini parlamento içinde de söylediğini anımsatalım. Bu bakımdan MHP'nin kilit parti rolü oynamaya devam edeceğini vurgulayalım. Şimdi muhalefet kanadına ve CHP'nin adayına Muharrem İnce'ye bakarsak aslında partisinden o da çok ciddi oranda neredeyse %8 seviyesinde fazla oy aldı ki bu da Türkiye'de özellikle sosyal demokratların böyle psikolojik sınırı denilen işte 22-25 bandının epeyce bir üzerinde olduğu görülüyor. Yani milyonlarca oy üzerinde olduğu görülüyor. Bu bakımdan CHP içerisinde ben bunun önümüzdeki süreçte farklı bir hesaplaşmaya dönüşebileceği kanaatindeyim. Çünkü Muharrem İnce sürekli olarak biliyorsunuz ebedi ezeli genel başkan adayı da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olduğu müddetçe de öyle olmaya devam edeceğini vurgulamıştı daha önce. Dolayısıyla kısa vadede CHP içerisinde farklı hareketlenmeler yaşanılabilir. Yine CHP oylarının ciddi bir bölümünün HDP'ye kaydığını düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerde bu da HDP'nin barajı aşmasını sağladığı gibi görünüyor. Elbette bölgede de oy aldı ama özellikle daha önce oy deposu olarak gördüğü illerde o eski OHAL olan 13 il vardır hep konuşulan yıllar boyunca OHAL'in devam etti. O illerdeki oy oranlarının düştüğünü görüyoruz. Büyük şehirlerde yükseldiğini görüyoruz. Bu bence önemli bir şey ve sosyologların bunun üzerinde mutlaka çalışması gerekiyor seçim sonuçlarıyla ilgili ama buna ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Çünkü çok farklı hususlar var. Diğer iki kaybeden İYİ Parti ve Saadet Partisi oldu. Şimdi Saadet Partisi yanlış bilmiyorsam CHP listelerinden gösterdiği 3 adayını parlamentoya soktu. İYİ Parti barajı aştı. İttifak içindeydi zaten. Barajı da aştı. %10 psikolojik barajdır. Aştı ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener kendi tahminlerinin neredeyse böyle %400 altında falan kaldı. Yani o 20'ler seviyesinde olduğu iddiasındaydı sürekli olarak. Hı hı. İkinci tura kalacağını ve kendisinin ikinci turda devam edeceğini söylüyordu dikkat ettiyseniz. Hatta bu konuda bir tartışma yaşanmıştı. Muharrem İnce'nin yardımcısı olurum, onu desteklerim konuları. Ama baktığınızda %7'ler, 8'ler hani kesin sonuçlar açıklandıktan sonra virgülü konuşmuyorum ama 7 ile 8 arasında aldığı bir oy oranı çok düşük. Yani kendi tabanını da gittikçe eridiğini görmüştük biz anketlerde de. O erimenin artık maksimum noktaya ulaştığını ve bazı eski MHP'lilerin, İYİ Parti'yi düşünmeye başlayan MHP'lilerin yavaş yavaş tekrar MHP'ye geri döndüğünü görüyoruz bu seçimlerde. Dün akşam yine dikkatimi çeken verilere böyle hızlı hızlı göz atma fırsatı bulduk. Tabii yorgunuz yani sürçülüğünden lisan edersek ki başta öyle başladık. Kusura bakmasın sevgili dinleyiciler. Haziran seçimlerini anımsatayım ben. Haziran seçimlerindeki oy oranlarına son derece çok benzeyen bir süreç var. Yani baktığınızda oy miktarları gerçekten ciddi manada benziyor. Tabi bu sefer İYİ Parti ve Saadet Partisi var ekstra olarak ama AK Parti'nin oy oranı, işte MHP'nin oy oranı, CHP'nin oy oranı bunlara baktığımızda işte bir kısmı CHP'den HDP'ye ve İYİ Parti'ye kaymış görünüyor ama o şeyde gitmiş görünüyor yine ama bu sefer farklı olan bir de Cumhurbaşkanı seçildi ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olacak. Şimdi parlamentodaki yapı nasıl olacak? Muharrem İnce bugün nasıl bir yanıt verecek? Onları birazcık daha izleyip önümüzdeki süreçte Türkiye'de siyasi anlamda ne tür bir ne diyelim siyaset savaşları yaşanacak mı diyelim? Yoksa siyasetteki dilin, üslubun değişimi nasıl olacak onları birazcık daha görmemiz gerekecek. Ama bugün birazcık kilit. Çünkü Muharrem İnce'nin basın toplantısının ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Öğlen zira, değil mi?
Evet 12'de. Zira dikkat çekici bir husus. Ben sosyal medyada dün akşamdan beri görüyorum. Yani böyle sürekli olarak köpürterek bir böyle farklı çağrılar yapanlar var. Bunu da herhalde engel olacaktır Muharrem İnce diye düşünüyorum.
Peki Nagihan Akbulut'a da soralım. Hani biraz önce Mahmut Gürer güzel özetledi durumu. Hani hep sorulur ya seçim sonuçlarına göre seçmen ne mesaj verdi? Bugün Abdülkadir Selvi de yazısında seçmen hangi mesajları verdi diye başlık atarak ayrıntıları duyurmuş okuyucusuna. Size göre seçmen ne mesaj verdi bu sonuçlara göre?
Aslında çok farklı bir seçim gerçekleştirdik. Hep parlamenter sistem üzerinde düşünüyoruz ama Türkiye bir makas değişimine gidiyor. Nedir sistem değişiyor? Yani biz hem Cumhurbaşkanı seçtik hem partili milletvekili seçtik. Öyle olunca seçmen gitti. Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Partisinde gitti. MHP'ye oy verdi. Diğer taraftan bakın HDP'nin oyuna Demirtaş 8,5 oy aldı. Partisi 11 oy aldı. Yani orada bir taşıma oylarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir basamaklama gerçekleşmiş. Yani seçmen ilk kez tamam sen yönet diyor ama diğer taraftan diğer bir partiye destek olabiliyor. Dengeleri gözetmiş. Bence çok düşünmüş seçmen. Ben onu gördüm. Ve ona göre de oy kullanmış. Hiç tesadüfi bir oy yok. İşte Mahmut demin dedi ki HDP oyunu İstanbul'dan aldı. Evet 12,5 gibi bir oy aldı. Yüksek bir oy aldı HDP. Büyük şehirlerdeki Kürtlerin milliyetçi akımlarının çok ağır bastığını görüyoruz. Evet. Bölgedeki Kürtler de daha çok güvenlik tercihini kullanmış. Orada öyle bir yapılanma ortaya çıkmış. AK Parti içerisindeki ödünç MHP oyları vardı. Onlar da evine gitmiş. Diğer taraftan ödünç Kürt oyları vardı. Onlar da evine gitmiş. Bir CHP var. Bakıyorsunuz. Evet Muharrem İnce sürpriz at demiştim. Çok affedersiniz. Hani benzetme oldu ama çok kısa bir süre içerisinde Muharrem İnce adaylığı belli oldu. AK Parti işte İlhan Kesici CHP İlhan Kesici ile mi yola çıkayım diye düşünürken tabandan gelen bir rahatsızlık vardı. O da Ekmelettin İhsanoğlu faktöründen kaynaklandı. Burada dediler Muharrem İnce. Orada hiç beklenmedik bir patlama oldu. Muharrem olağanüstü bir performans gösterdi. Oradan gelince de seçmen kendi benim dilimden konuşan birisi olsun dedi. Partisinde de oyunu dağıttı. Yani kime? İşte HDP geçsin dedi. HDP'ye verdi. Biraz bir tepki yüzer gezer oylar vardı. Onlar da Meral Akşener'e gitti. Bana göre en çok kaybedenlerden biri Doğu Perinçek. Herhalde imzayı bile bulamayacak kadar bir oy aldı. İşte bu şunu gösteriyor. Aslında Türkiye'de seçmen iyi düşünüyor. Ve sandığa bunu çok sağlıklı yansıtıyor. Basamaklandırmış bütün siyasi partileri. Milliyetçilik akımlarının çok net olarak kendini gösterdiğini görürüz. Gezer gezer bir oy vardır. %10 denir. O bu sefer biraz İYİ Parti'de toplanmış gibi görünüyor. Bunun hepsine baktığınız zaman AK Parti'de büyük şehirlerdeki kan kaybının hala durdurulamadığı ortaya çıkıyor. Sizinle konuşurken AK Parti İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e baktım. Yani bu büyük şehirlerdeki illerde AK Parti geçen seçimdeki milletvekili sayısını koruyamamış. Bu neyi gösteriyor? Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi balkon konuşmasında. Ben o mesajı aldım dedi ama önümüzdeki sistem güçlü siyasi partileri de gerektirmiyor. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Ofislerden bahsetmişti. Aslında ben seçim sabahlarını çok severim. Çünkü Türkiye'ye yepyeni bir gündem olur. Dün de konuştuğumuz her şeyi bir kenara bırakırız. Hadi yeni güne herkes susar, sonuçlara bakar ve değerlendirir. Yepyeni bir dönem. Cumhurbaşkanı şunu gösterdi ki Türkiye yönetme konusunda Erdoğan'a güvendiğini gösterdi. Tamam ben seninle yürümek istiyorum dedi. %52 çok ciddi bir başarıdır. Ve bunu sürekli bir yerde tutuyorsunuz. Belki daha yüksek olur muydu, çok tartışıldı. İkinci tura kalacak, kalmayacak çok kaygı insanlar vardı. Ama birinci turda devam edeceğini Cumhurbaşkanı çok net olarak ortaya koydu. Seçmen de ben Erdoğan istiyorum dedi. Siyasi partileri ben çok ciddi hani basamaklayarak dağıttığına inanıyorum. Sen de ol. Bulun. Benim hakkımı koru. Biraz da iktidara fren ol. Tabii burada bence de en büyük sürprizlerden biri Milliyetçi Hareket Partisi. Devlet Bey yine sakin konuştu. Her toplantıda bu anketörlerden seçim olunca bana baraj diyenlerden diye başlar. Çok şikayet eder. 11 iyi bir rakam değil mi? Hatta 17 oldukça diye sayılıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyolojik sınırlarına
yakın. Evet. Söyleniyordu ama şu görüldü ki aslında bir milliyetçi damar ve gayet sağlam bir şekilde duruyor o damar. Ve Türkiye'de olması gerektiği bence sağlam ve sağlıklı bir tablo çıktı. Bunu görelim. Parlamento çok hareketli olacak. Şimdi isimleri de baktım sizinle konuşurken. Eski, yeni. Çünkü bir bağlamda baraj problemi de ortadan kalktığı için pek çok isim geldi. İttifak yasası barajı ortadan kaldırdı. Barajı ortadan kaldırdığı için de insanlar kendi istediklerine oy verebildi. Mesela İYİ Parti'den bakıyorsunuz, eski Doğru Yol kökenli milletvekilleri var. Ahat Andıcan geldi. Anap kökenli bir milletvekilidir. Bu küçük illerde de kendini gösterdi. Örneğin Kırıkkale'de benzer bir durum söz konusu oldu. Kayseri'ye baktım, güçlüydü AK Parti Kayseri'de ama alttan isimler gelmedi, birer ikişer. Yani büyük şehirlerdeki AK Parti'nin kan kaybının olduğunu görüyoruz. Ama küçük illerde bir tek Aksaray'da hem milletvekilleri aynı geldi. İknur İnce Özcengiz Aydoğdu hem de sonuç aynı geldi. Ama Yozgat'ta iki tane geldi. Yani 4-0 alınan Yozgat'tan Bekir Bozdağ ve Yusuf Başar hem de Bekir Bey. Yani güçlü bir isimdir, hükümetin de güçlü bir isimdir. Böyle tablolar var. Evet. Güneydoğu'ya baktığımızda da Oya Aranat gelmiş. Ben Oya Hanım hep problemle gelmiştir, bir daha önceden gitti geldi. Güneydoğu'da AK Parti bence Şırnak'tan sanırım bir tane milletvekili alındı. Bunlar başarı. Yani bugüne kadar yapılanların başarılı olduğunun göstergesi çok net. Kıyılarda da mesela CHP Eskişehir kaybetti. O da çok çarpıcı bir şey. Evet. Yani
Çanakkale'yi kaybetti.
Çanakkale'de iki oldu. Bülent Turan iyi çalışmış. dolayısıyla bu ezberler biraz bozuldu ama ben tabloyu çok, yani hani baktığım zaman çok beğendiğimi söylemem gerekiyor.
Peki.
Türkiye sağduyuyla hareket etti diyeyim.
Peki şimdi bir de Yusuf Alabardan'ın düşüncelerini alalım.
Ben bugün o zaman konuklarımıza ilave olan sadece cümleleri burada zikretmek istiyorum. Şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz ki hem başkanlık sistemi hem de İttifak yasasında çıkmasıyla bu kadar 16 Nisan öncesindeki eleştirilerin tam aksine parlamentoda %100'e yakın bir temsilde adalet şu an itibariyle sağlanmıştır. Ve bugün itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemine net olarak geçmiştir. Önümüzdeki dönem içerisinde sizinle daha önce yaptığımız programda da burada zikretmiştik. Yasamayla yürütme arasındaki ayrışma önümüzdeki süreç içinde daha belirgin ve daha bariz bir şekilde ayrışacaktır ki bu da güçler ayrılığının bugüne kadar parlamenter sistemde çalışmayan doğasının normale dönmesi, daha demokratik bir düzlemde buluşması şeklinde yorumlanabilir. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte programımızın adı Yeni Gün. Türkiye hem bir yeni güne hem de yeni bir sayfaya uyandı. Bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde sabah uyandığımızda hükümet Cumhurbaşkanı'nın kafasında bellidir. Hükümet millet tarafından sandıkta kurulmuştur. Eski sistemde olsaydı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kiminle koalisyon görüşmesi yapacağı, İYİ Parti ile de görüşecek mi, Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüşecek mi gibi konular kafamızın bir kenarında olup Türkiye gündemini uzunca bir süre işgal edecekken başkanlık sisteminin bir getirisi olarak bugün itibariyle Türkiye'de hükümet Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde oluşturulmuştur. Çünkü 52.5'e tekabül eden bir oyla seçimlerden çıktı. Biraz da parti bazında konuya farklı noktalara temas etmek için bakarsak ben Cumhurbaşkanı'nın partisinden %10 fazla oy almasının sebebi net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğu ittifaka bağlıyorum. Bunu Erdoğan'ın karizmasından kaynaklanan bir fark olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü %42 küsur Adalet ve Kalkınma Partisi, %11'de Milliyetçi Hareket Partisi aldığı için toplamına baktığınızda yine %52.5'a tekabül eden bir oy oran var. Dolayısıyla her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın oyunun partisinin birkaç puan önünde olabileceğini ihmal etmemek lazım gelse de partisiyle arasında %10'lara tekabül eden bir fark olmayabilir diye düşünüyorum. Bu vakitten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal lideri Muharrem İnce'dir. Bu şirksiz ve şüphesiz seçim sonuçlarıyla milletin de onayına ve tasdikine sunulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin almış olduğu %21'lerdeki oy oranıyla bu noktadan sonra delege yapısını nasıl kontrol etmeye çalışırsa çalışsın, delege yapısını hangi şartlarda dizayn etmeye çalışırsa çalışsın, Muharrem İnce karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlik koltuğunda daha uzun süre kalmaya kalktığı takdirde CHP içerisinde sıkıntılara düçar olabileceğini net bir şekilde ortaya koyabiliriz. HDP'nin Güneydoğu'da almış olduğu ve Türkiye genelinde almış olduğu oyları incelediğimizde HDP'nin oy oranı 7 Haziran, arkasından 1 Kasım ve bugün de dahil olmak üzere bir düşme trendindedir. Her ne kadar oyu parlamentodan %11 küsürlerde çıktıysa da bunun özellikle yurt dışı oylarıyla İstanbul ve İzmir gibi metropollerden gelen Cumhuriyet Halk Partisi tabanlı oyların desteği sayesinde olduğunu söylemek çok güç olmaz. Zira 1 Kasım seçimlerinden önce icra edilen 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısının dahi hiçbir siyasi partide olmayacak bir etik dışı hareketle Halkın Demokrasi Partisi'ne oy verdiğini söylediğini biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ben HDP'nin asıl bu seçimlerin İYİ Parti ile beraber kaybeden olduğunu söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Güneydoğu'daki almış olduğu oy oranları incelendiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Güneydoğu'daki almış olduğu oy oranlarını arttırdığını, hatta biraz önce hanımefendinin de çok iyi zikrettiği üzere Şırnak'tan dahil milletvekilliği barajı geçmiş olmasına rağmen çıkarttığını net bir şekilde görüyoruz. Buradan o zaman şuna da gelebiliriz. Halkın üzerindeki baskı, halkın üzerindeki korku, musluklardan kan akacak şeklindeki pankartlardaki billboardlar kalktığında halk daha özgür bir iradeyle sandığa gidebiliyor. Güneydoğu'da oy oranları güvenlik sağlandıkça azalan HDP'nin İstanbul'da ve İzmir'deki metropollerde oyunu arttırmasının sebebini biraz önce zikrettik. Zira bu bölgedeki insanlar Halkın Demokrasi Partisi'nin zulmünden diyebileceğimiz bir korkuyla beslenirken İstanbul ve İzmir'deki metropollerde böyle bir korkuyu yaşamayan Cumhuriyet Halk Partililerin desteğine kavuştular. Evet. Ben yurt dışından gelen oylara baktım. Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı için aldığı oy oranı %10 ile sınırlanmış iken milletvekilliği seçimlerinde %16.26 bir oya tekabül ediyor. Bu da gösteriyor ki yurt dışındaki seçmenin de başta Cumhuriyet Halk Partililer olmak üzere stratejik olarak değerlendirdikleri bir oy makasına geçiş yapmışlar. Bir hususu daha söylemekte fayda var. Önümüzdeki dönemde İYİ Parti'nin kazanabileceğini ya da kaybedebileceğini de çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Hanımefendinin çok güzel ifadesiyle yüzer gezer oyların toplayıcısı İYİ Parti oldu. Önümüzdeki dönem İYİ Parti açısından çok önemli gelişmelere sahne olabilir.
Peki şimdi bir de yurt dışında 24 Haziran seçimleri nasıl yankılandı? Ona bakalım. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Biz 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Yurt dışından da ilgiyle takip edildiğini biliyoruz bu seçimin. Nasıl yankılandı sonuçlar? Siz bize neler aktaracaksınız? Söz sizde.
Aslında seçimlerin yurt dışındaki hem yankısını hem de etkisini iki boyutta görmek mümkün. Çünkü bir tanesi elbette yurt dışı seçmen bazında. Çünkü Avrupa'daki seçmen sandığa her zamankinden daha fazla atıldı. Bu tüm taraflar, siyasi partiler için geçerliydi. Gerek seçmenlerini sandığa taşıma, gerek onları yönlendirme, sosyal medyadan kampanya yapma. Gerekse artan müşahit sayısı ve dediğim gibi seçim merkezlerindeki o hareketlilik yaz dönemi olmasına rağmen bazılarının işte Türkiye'ye gidiş biletlerini iptal etmesi ya da ertelemesi şeklinde seçime ciddi bir ilgi olduğunu gördük. Seçmen bazında da dün akşam da mesela seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir parti tarafından bir kutlama bir şey organize edilmediği halde Türk Mahallesi'ne insanların daha spontane bir şekilde ve daha ziyade ellerinde Türk bayrakları alarak indiklerini gördük. Ve atılan sloganlardan da şunu gördük. Bu bir parti başarısından ziyade özellikle Avrupa'da Erdoğan ismi adı altında Türkiye'ye yönelik eleştirilere bir reaksiyon, bir tepkiydi sandıkta. Çünkü mesela Belçika'da Erdoğan lehinde kullanılan oyların %70'leri geçtiğini söyleyebiliriz. Bunda da dediğim gibi zaten işte şehitler ölmez, vatan bölünmez gibi sloganlar atmalarını, biraz da Türkiye'nin terörle mücadelesini son aylardaki o operasyonlara destek niteliğinde olduğunu söylemek mümkün. Biraz seçimle terörle mücadeleyi burada ortak gördü Avrupa'daki diaspora diyebiliriz ağırlıkla. Peki siyasi olarak nasıl yankılandı? Önümüzdeki saatlerde daha net resmi açıklamalar belki okuyacağız, fakat şu ana kadar da zaten seçim dönemi boyunca gerek ilan edildiği tarihten gerekse buradaki oylama sürecinde Avrupa basınında hep üst sıralarda yer aldı. Türkiye'deki seçim süreci, bazı gazeteler açık açık çağrı yaptı, artık işte Erdoğan'ın son zamanları yorumları yapıldı, açık oturum programlarında ciddi analizler vardı, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce'nin meydanlardaki işte performans ve çok sayıda kişiye hitap edebilmesi, kalabalıkları toplayabilmesi burada biraz artık Erdoğan'ın son günleri, son dönemleri şeklinde yorumlandı ve bu şekilde başlıklar atılmıştı. Bir hani kazanım olsa bile bunun çok tartışmalı ve ucu ucuna olacağı düşünülürken, şimdi gazete başlıklarına baktığımız zaman referandumun da üstünde bir oy geldiğine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk seçildiği o %52'nin de üstünde bir oy aldığına dikkat çekiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Özellikle Avrupa'daki Türklerin, yurt dışındaki Türklerin kullandığı oyların da belirleyici olduğuna ilişkin notlar da var. Yani yabancı gazetelere baktığımız zaman yapılan analizlere ve hepsini hani üst üste topladığımız zaman şu analiz yapılıyor. Bundan sonra Erdoğan'ın bir 5 yılı daha var ve Avrupalı liderler bundan sonraki yol haritasını, Türkiye ile ilişkileri belirlerken yine Erdoğan ekseninde belirleyecek. Bu hafta da yani 27-28 Haziran'da Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir liderler zirvesinde toplanacaklar. Aslında dün de kritik bir mini zirve gerçekleşmişti Brüksel'de. Seçim nedeniyle çok ona gündeme taşıyamadık. Fakat bu zirvenin gündeminde mülteci krizi vardı. Çünkü mülteci krizi bugünlerde yine Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında, özellikle İtalya'nın yeni hükümeti ve Brüksel arasında ciddi bir krize yol açtı. Sert açıklamalar var ve bu çatlaklar dünkü o 10 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katıldığı mini zirveyle de giderilemedi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek daha geniş katılımlı liderler zirvesinde yine öne çıkacak başlık bu mülteci konusu olacak ve mülteci konusundan bu kadar bahsederken Türkiye'nin de kilit ortak olduğu gerçeğini hatırlamakta fayda var diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarıışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızdaydı ve 24 Haziran seçimlerinin yurt dışında nasıl yankılandığını anlattı bizlere. Biz de stüdyomuzda gazeteci Mahmut Gürer, Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut, savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda ile daha öncesinde sohbet ediyorduk. Programımızın başında bir konuğumuz daha olacağını size duyurmuştuk sevgili dinleyiciler. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz,
hoş
programımıza.
Sağ olun.
Evet, Türkiye çok tarihi bir süreçten geçiyor. Önemli bir seçimi gerçekleştirdi 24 Haziran'da. Biz işte sonuçlarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz 24 Haziran seçimleriyle ilgili?
Bir kere son derece heyecan verici bir seçimdi. Sıradan böyle bir seçim katiyen olamıyor. Ve bu milletin tercihinin tecellisidir. Son derece net bir şekilde halk ne istediğini belirtti ve ispatladı. Bunları dedikten sonra şunu da söylemeliyim. Mesela bazı konuşmalar diğer muhalif partilerin ortaya getirdikleri yahut da attıkları argümanlar, ben biraz fazlasıyla sati buldum. Yani böylesine bir seçimde daha böyle derinliğine incelenen daha da iyi, güçlü bir şekilde tartışılan konular olmalıydı. Mesela efendim TİKA'yı satacağız. Efendim TRT'yi satacağız. Bunlar o kadar hadi de çocukça sözlerdi ki neyi satıyorsun? Olayı bilmiyorsun bile. Bilsen bunu söylemezsin. Türkiye'nin soft power'unu en iyi şekilde kullanan iki vasıtayı sen hemen satmaya karar veriyorsun da neden? Hani bu şekilde bir yaklaşım beni üzdü çünkü yani biraz daha akıllı bir yaklaşım beklerdim. Bu akıllı bir yaklaşım değil. Yani ülkenin bu kadar problemi varken başka şey konuşulmalıydı. Tabii bir de şey var. Seviye biraz düştü. Mesela küfürler, efendim argolar. İnşallah bundan sonra başka bir döneme gireriz de. Yani siyasetçilerimiz, diplomatlarımız çok daha kibar bir noktaya erişebilirler. Çünkü şu anda gelinen nokta çok sinir bozucu. Yani basit. Ya ben baktığım zaman Türkiye bu kadar basit olmamalı diyorum. Türkiye çok daha sofistike olabilir. Olmaması için sebep de yok. Onun için bunların mutlak surette üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu seçim sırasında çok gördük. Ve hiç hoşuma gitmedi yani. Onun dışında tekrar söyleyeceğim şu olabilir. İşte dolar arttı, birçok sıkıntılar yaşandı. Fakat bunların hepsi hızla değişmeye başlayacak. Çünkü bunların pek çoğu şeydi, yani sünniydi. Yani adeta yaratıldı. Olay şeklinde yaratıldı. Şimdi biz hakiki yüzünü görmeye başlayacağız. Bir de tabii şu var ki bence en önemlisi, Sayın Erdoğan'ı yenmek için içeriden dışarıdan ellerinden geleni yaptılar. Yani ne bileyim 415 tane AGİT üyesi geliyor, Alman elçiliğinde toplantılar yapıyor. Yani bu biraz komik. Yani acaba şimdi sırf böyle hani alay olsun demek istiyorum, onun için demek istiyorum. Acaba çok mu bira harcadılar diyeceğim. Yani bir bu şey, büyükelçilik niye öyle bir misafirperverlik yapıyordu? Yani adeta Osmanlı'nın son günleri gibi bir hareket görüyoruz karşımızda. Böyle gizli toplantılar. O zaman İngiliz elçiliğinde olurdu. Şimdi Alman elçiliğinde. Şimdi ve daha şey başlamadan, olay başlamadan yani sabah 8:30-9 arası. Demek ki bir saati olmuş, şey olmamış. Doğudan haberler geliyor. Ve bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım. Diyorlar ki telefon götürmeyeceksiniz yanınızda. Yani her yerde bunu ilan ettiler. Buna rağmen telefonla çekilmiş resimler olduğu iddia edilen, efendim AKP'liler bastılar. Bütün içinde şey bulunan oyları doldurdular. Ya o zaman diyorsun ne zaman yani? 45 dakikada mı vakti buldular? Ya keşke biraz o bir öğleye kadar bekleseydiniz. Şimdi tabii sözü nereye getirmek istiyorum? O kadar önceden hazırlık yapılmış ki adeta bir sıra karışıklığı var. Acaba şimdi mi söylesek sonra mı söylesek? Buna rağmen yenemeyince elini sıkmaya hazırlandılar. Evet. Hepsi sıraya girdiler, davet ediyorlar filan. Ama hayatta da her şey öyledir. Yani bu işte yeni bir şey değil.
Peki hocam.
Genel olarak böyle düşünüyorum.
Peki şimdi birazdan dış politikaya etkilerini de soracağım size. Tabii. Ama öncesinde hep baştan beri dediğimiz gibi yeni bir düzen, yeni bir sistem başlıyor. Artık bundan sonra önümüzde yeni bir yönetim şekli var. Seçimlerden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında sonrasında nasıl bir sistem, düzen kurulacağını anlattı. Şimdi hem Mahmut Gürer'den hem Nagihan Akbulut'tan o yeni düzenin ayrıntılarını öğreneceğiz. Kiminle başlayayım? Mahmut Gürer'e. Peki Nagihan Akbulut'a soralım. Peki.
Peki. Anayasaya girmiş bir haktır. O yüzden çok rahatlıkla.
Peki o zaman Nagihan Akbulut'a soruyorum. Yeni sistemin ayrıntılarını.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı çok net olarak dün balkondan yaptığı konuşmada söyledi. Dedi ki biz mesajlarımızı aldık, sandık bize ne anlattıysa çok iyi biliyoruz ama hemen de yola koyulacağız dedi. Değerlendirmeye başladığımda dedim ki Türkiye bir makas değiştiriyor. Yani yönetim değişiyor. Biz bugüne kadar hep merkezden yönetildik. Başka bir makasa geçiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kurucu bir süreç olacak. Yani önümüzdeki dönemde bu kurucu sürecin adımlarının atıldığını göreceğiz. Hemen yarından itibaren koşmaya başlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Çok işimiz var dedi. Bence de işimizde zaten çalışmıştık dedi. Bir kere daha bir gözden geçireceğiz. Yeni sistem Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle birlikte başlayacak. Yemine kadar geçen süreçte resmi sonuçlar açıklanacak. Bir 3 günlük bekleme süresi var. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek ve süreç yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ya da ben direkt başkanlık diyorum. Bu sistem başlamış olacak. Hükümetimizin adı Cumhurbaşkanı'dır. Yani Cumhurbaşkanı hükümeti kendi kuracak. Şu dönem içerisinde kanun hükmüne kararnamelerle uyumlar gelecek. Yani hep yapamadık biz mecliste. Bugün olacak, yarın olacak. Yetki verdik. Bir yetki kararnamesiyle bir yetki kararnamesi çıkarttık. O çerçevede önce uyum düzenlemeleri gelecek. Hükümette ise sayı olarak bir değişikliğe gidiyor. Birleştirmeler söz konusu olacak. 16 tane bakanlık olacak. Ofisler kurulacak. Bu ofisler çerçevesinde hareket. Bizim aldığımız bilgiler, çalışmalar yapıldı. Hani herkes düzenli olarak kurs aldı. Nasıl ne yapacağını öğrensin diye. Bu çerçevede mekanlar değişecek. Muhtemelen Çankaya Köşkü'nde artık hani çalışması daha çok külliyenin arka bahçesi dediği orada yeni yapılar kuruldu. O yapılarda yepyeni bir hükümet dönemi başlayacak. Vatandaş bundan sonra doğrudan sorunlarını çözecek. Daha güçlü olacak. Nasıl güçlü olacak? Şimdi partiler de eridi ya hani biz konuşuyoruz öyle mi olacak? Önümüzdeki süreçte bu sistemde çok güçlü partilere de ihtiyaç olmayacağı için daha çok vatandaşla doğrudan iletişim kuran milletvekilleri ve ofisler çerçevesiyle de sürecin çözülmesine doğru hızla ilerleyeceğiz. Çok hızlıyız, çok çalışmalıyız, çok işimiz var. Ben bundan ilan ediyorum. Önümüzdeki dönem böyle geçecek.
Peki Mahmut Kürer, siz neler söyleyeceksiniz?
Şimdi bu ofisler konusunu ben önemli olarak değerlendiriyorum. Çünkü Nagihan'ın söylediği gibi makas değişikliğine gidiliyor ve o makasın değiştirilirken o tekerlekler ofisler olacak. Yani o tekerlekler düzgün kurulamazsa o makas üzerinde çok da doğru gitmeniz mümkün olmayabilir. Bu doğrultuda özellikle finans ve insan kaynakları ile ilgili ofisler ki Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi vardı. Seçim öncesinde de dikkat çekiyordu ve yine altını çizmişti. Ekonomi konusunda daha aktif olacağını vurgulamıştı. Şimdi bir finans ofisi kuruluyor. Bu finans ofisinde ekonomi konularında daha farklı bir çalışma yürütüleceğini anlıyoruz. Yani bürokratlar, akademikler ve Cumhurbaşkanı'nın etrafındakiler, siyasetçiler beraber bir çalışma yürütecek. Bununla birlikte çok önemli şeyler var. Hani bu demiştik ya işte sevgili hocamız da söyledi işte TRT'yi satacağım, TİKA'yı satacağım vesaire konuları. Şimdi bunların hepsinin yapısı değişiyor bir defa. MİT'in de yapısı değişiyor. MİT'te bir başkanlık haline geliyor. Şimdi müsteşarlıktı artık Cumhurbaşkanlığı bağlı MİT başkanlığı oluyor. İçinde ayrılıyor dış istihbarat, iç istihbarat. İşte bunun yine farklı kanatları var ve daha aktif bir dış politikanın da önemli enstrümanlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Zira TİKA için de aynı şeyi söylemek mümkün. TİKA'nın da genişletileceğini söyleyebiliriz. Yine bir iletişim ofisi yani iletişim bakanlığı mı olur, iletişim ofisi mi olur kuruluyor ve özellikle kamu yayıncılığı birazcık daha eksen değiştirecek. Yani daha farklı bir hantallıktan eleştirilen yapılar artık daha rahat çalışan, daha böyle nasıl anlatılır?
Aktif, hızlı,
daha aktif,
etkinliği ve verimliliği artırılacak şekilde.
Verimliliği artırılacak şekilde çalışacak. Bu da ayrı önemli hususlardan bir tanesi gibi görünüyor. Şimdi her şeyi bir kenara koyuyorum. Bunların tamamını ofisler vesaireler konularında iki eksende ilerleneceğini görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı zaten içerideki siyasi ekseninde ne yapılacağını söyledi. Dedi ki biz içeride olası ittifaklara yapmaya hazırız. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile seçim sürecinde gerçekleşen kader birlikteliğinin önümüzdeki süreçte 600 sandalyeli parlamentoda da büyük oranda aynı şekilde devam edeceğini söylemek mümkün ki burada da aslında işin emniyetsi bu birazcık tekellilik olmaması bakımından Devlet Bahçeli olacağını görüyoruz. Çünkü denetim mekanizmasındaki sübap olma görevimizi aynen devam ettireceğiz dedi
Mahmut hocam. Ben sorayım. Bahçeli hükümete girer mi?
Ben zannetmiyorum.
Girmeyeceğim dedi ama.
Aslında şöyle. İstemiyorum belki, dedi. Evet istemiyorum dedi. Belki MHP'den bazı bakan. İsimlerin bakan olabilir ya da farklı MHP kurumlarda ofislerde olabilir. Görevlendirme olabilir. Ama
devlet belki başka partilerde olabilir. Olabilir mi sizce MHP dışında?
Yani kader birlikteliği ettiği partiler olabilir.
Parlamentoda yani, güçlü bir sayı elde edildiği için ben Cumhur İttifakı'nın güçlü olarak göreceğim evet. kanaatindeyim. Yani dışarıdan bir başka olma ihtimali düşük gibi görünüyor. Ama MHP'nin kabinede olma ihtimali yüksek gibi
görünüyor. Ben de aynı kanaatim. Bununla birlikte belki bazı parlamento yapısı içerisindeki bazı komisyonlar vesaireler, araştırma inceleme komisyonu başkanları yani denetim görevini icra edecek unsurlara halka da şeffaf olduğunu göstermek amacıyla MHP'li isimler olabilir. Çünkü anımsayacaksınız ya yani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu CHP ile MHP'nin ortak adayıydı.
Evet.
Dolayısıyla Devlet Bahçeli o zaman farklı bir tavır belirlemişti ki şimdi de yine Meral Akşener artı Muharrem İnce'nin oyu eşittir Ekmelettin İhsanoğlu'nun oyu olduğunu da hatırlatalım burada. Arada altında çizerek söyleyelim.
Hiçbir şey değişmiyor aslında.
Evet.
Ekmelettin Bey değişen ben %34 aldım diyordu kulislerde ben onu söyleyeyim.
Şimdi dolayısıyla bu kurulacak ofislerde dediğimiz gibi siyaseti belli bir kenara koyduk. Yani siyaset kendi şeyinde yürüyecek. Parlamentoda özellikle. Ekonomi ki Cumhurbaşkanı'nın tek yasa sunma hakkı bütçe. Başka bir yasa sunma hakkı yok. Evet. Şimdi bu ekonomi konusuna çok önem vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanı'nın. Zaten ofiste o yüzden var. Zira 2018 yılının Kasım ayından sonra dünya çapında bir mali kriz bekleniyor. Ve bu mali kriz küçük çaplı olmayacak gibi görünüyor. Yani mortgage krizi gibi olmayacak bu sefer. Siyasi, siyasete sonuçta bağlı bir kriz olacak gibi görünüyor. Ve işte OPEC'i o yüzden günlerdir Türkiye'de seçim olduğu için biz konuşmuyoruz ama dünya konuşuyor. Avusturya'da ne karar aldılar? Petrol üretimi artacak mı? Doları nasıl düşürürüz? Diye o yüzden konuşuluyor. Şimdi o yüzden ekonomiyi ayrı bir eksende değerlendirilecek ve farklı bir önem verilecek.
Bir de sadeleşecek yönetim diye daha önceden okuyorduk seçim öncesinde. Öyle
evet,
mi?
Ekonomi
çok
yönetimi sadeleşecek. Evet, yani o maliye, evet, evet, yani o maliye bakanlığı, ekonomi bakanlığı,
yani icracı kalkınma bakanlığı, yatırım bakanlıkları birbirinden ayrılacak.
Evet.
Bizim konumuz olduğu için ortak konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Yani fazlasıyla o konuda farklı bir yapılanmaya gidilecek. Bunu da göreceğiz. Yani Bilim Sanayi Bakanlığı falan böyle çok farklı yapılar içerisine katılacak.
Bütçeye şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı da o. Bütçe de çok önemli. Çünkü bugüne kadar hep parlamentoda işte iki aylık bir süreçtir bütçenin çıkması. Plan Bütçe Komisyonu'na gelir, hazırlanır, çok yoğundur. İlk kez Cumhurbaşkanı hazırladığı bir bütçe gelecek. Evet. Bu bütçeyi de parlamentodan geçireceğiz. Dolayısıyla oldukça farklı bir süreç bizi bekliyor.
Kesinlikle. Üçüncü eksen de dış politika olacak ki yani şimdi hani biz birazcık daha içimize özellikle Nisan ayından bu yana birazcık fazla içimize döndük. Evet Afrin'de harekat yürüttük işte Cerablus'a devam ediyor Münbiç krizi bir yandan ama olay pek öyle değil yani bunlarla sınırlı değil. O sadece 60 kilometre ötemiz. bu 60 kilometrenin ötesinde korkunç şeyler oluyor. Yani kaç kişi biliyor İran'ın Yemen'e savaş gemisi gönderdiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikalılarla birlikte orada operasyon gerçekleştirdiğini falan bunları bilmiyoruz. Ama bunlar dünya siyasetinin derinlemesine doğrudan ilgilendiren şeyler. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir iddiası var diyor ki Türkiye bölgesinin amiral gemisi dünyada da güç olmaya aday. Evet. Ben de bunun için elinden geleni yapacağım diyor. Bunu bütün mitinglerinde ısrarla söyledi. Şimdi bunu yapmak için dış politikada çok farklı hamleler atılması gerekebilir. Hani şu dünya beşten büyüktür meselesi var. Gerçi İtalya başını çekiyor Birleşmiş Milletler'de bu sürecin ama birazcık daha farklı yapılanmalara gidilmesi, farklı ülkelerle bir araya gelinmesi hiç kimseyi şaşırtmasın. Çünkü dış politikada farklı bir eksende farklı bir dış politikada, yani dış politikada da makas değişikliği olacak. Nasıl makas değişikliği olacak? Türkiye birazcık daha bağımsız bir dış politika izlemeye başlayacak. Yani şimdi bunu nerede gördük? İlk Münbiç'te gördük mesela. Tel Rifat'ta Ruslarlayız. Münbiç'te Amerikalılarlayız. Gerekirse Rakka'da başkasıyla olacağız. Öyle görünüyor. Ama bir şekilde Türkiye çıkarları için gerekli adımları atacak ve bunun içinde özellikle kurulan işte o TİKA özellikle devam eden süreci için istihbarat biriminin farklılaştırılması, çatı bir istihbarat kurulması işte askeri istihbarat, emniyet istihbarat ve MIT'in içinde yer alacağı farklı bir yapının kurulması gibi konular. Bunların hepsini önümüzdeki süreçte ve çok yoğun bir biçimde konuşacağız. Belki de bunları konuşmaya devam ettiğimiz süre yerel seçimleri bulacak. Yani yerel seçimlere kadar hala biz kendi içinde işlerken sistemi anlamaya çalışacağız. O yüzden Nagihan söyledi. O çok ilginç bir süreç. Yani siyasetçilerin çağırıp bak bu böyle olacak bundan sonra siz de buna göre konuşun deyip hı-hı. adeta bürokratlara da hı-hı. hepsine böyle kurs verir, ders verir gibi hı-hı. yeni süreç anlatıldı uzun süre. Hı-hı. Yani o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dersimizi o ekonomi çalıştık. Toplantıları ekonomi toplantıları
uygulamada ne çıkacak hep beraber
evet, ekonomi toplantıları, güvenlik toplantıları, dış politika toplantıları çok boşu boşuna yapılmadı. Onlar evet. hep böyle bunun evet. ön hazırlık mekanizmasıydı. Evet. Ofislerle birlikte de bu farklı bir makasla ve farklı bir süreçte ilerleyecek. Hı-hı. Onu da birazcık izleyip göreceğiz. Biz de merakla bekliyoruz.
Yani yolda düzülür deyip evet. gel bana bakacağım.
Peki şimdi biraz önce Mahmut Güler altını çizdi. Biraz içimize döndük bu süreçte ama sınırımızın ilerisinde çok önemli gelişmeler oluyor evet. dedi. Şimdi Yusuf Alabarda'ya soracağız. Bu seçimin ve sonrasının yeni kurulacak düzenin bizim güvenliğimizle de çok yakından bağlantısı var. Neler söyleyeceksiniz güvenlik başlığı altında?
O zaman hemen hızlı bir şekilde Mahmut Bey'in söylediği konuları yine tekrar etmeksizin üstüne neler söyleyebiliriz konusuna odaklanalım. Hiç kuşkusuz bu seçimin halk nezdinde belirleyici kriterlerinden bir tanesini ekonomi oluşturduysa bir diğerini oluşturan parametrelerinden biri de güvenliktir. Hem Güneydoğu'daki seçmen açısından hem de Türkiye'nin konjonktürel anlamda Suriye ve Irak ile komşu olmasından kaynaklanan güvenlik sorunsalıyla nasıl baş edileceğini de seçmen oylamıştır sandıkta. Hatırlarsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde iktidara gelindikleri takdirde Suriye'den diplomasiyi güçlendirerek askerin geri çekileceği ve Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartındaki şerhlerin kaldırılarak 33 ülkenin şerhi Avrupa'da devam ederken bunun içerisinde İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkeler bile şerhle devam ederken Türkiye'nin bu şerhleri kaldıracağı ile ilgili seçim beyannamesinde net ifadeler vardı. Bir diğer hususta FETÖ ile ilgili mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde bir satır bile yer vermemesi hiç kuşkusuz halkın dün akşamki dün bütün gün devam eden oylamadaki seçimini belirleyen unsurlardan bir tanesidir. Peki bundan sonra ne olacak? Ben geçen hafta içerisinde Suriye, Cerablus sınır kapısı, Karkamış sınır kapısında bir programa gittik. Yine TRT ile birlikteydik. Bölgeyi ben yaklaşık 30 yıldan bu yana yakından takip eden birisi olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle 15 Temmuz sonrasında geçmiş olduğu önleyici mücadele stratejisi güvenlikle ilgili ortaya koymuş olduğu bütün sınır boyunca net bir şekilde görülebiliyor. Nasıl görülebiliyor? Bugün geçen hafta gittiğimizde Karkamış sınır kapısında sadece orayı koruyan sınır muhafız birliğindeki askerler değil, aynı zamanda da o bölgede göç idaresinin çok yoğun bir teşkilat kurduğu, sınırlara akıllı duvar sistemi getirildiği, sadece duvar örmekle iktifa edilmeyerek Aselsan ve Havelsan tarafından geliştirilmiş yoğun teknolojik yapılanmanın da sınırlara güçlendirildiğini ben sınır bölgesinde net bir şekilde gördüm. Bir diğer husus ise sınırın öte tarafına geçtiğinizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesini çukur savaşları diyebileceğimiz savaşlarla öncelikle ülke dışına taşıdığı, ülke dışına taşıdıktan hemen sonra da birinci öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı, arkasından da Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı, şimdi de diplomasinin bir unsuru olarak Münbiç'teki yapılanmayla net bir şekilde Fırat'ın batısında kalan bölgedeki güvenlik koridorunu kendi ülkesi için net bir şekilde oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla eş zamanlı olarak malumunuz olduğu üzere Kandil bölgesine bir operasyon Ocak ayından bu yana devam ediyor. Muhalefetin iddia ettiği gibi seçimlere yönelik olarak geliştirilmiş bir harekat değil. Ben konunun uzmanı olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki kayıtlarda da vardır. Ocak ayından bu yana Kuzey Irak'ta ülke için 40 yıldan bu yana adeta vesayet mekanizmalarının bir kılıcı şeklinde ülkeyi rayından çıktığında Batı'nın gözünde tekrar o kotasına geri sokmak maksadıyla kullanılan terörle mücadeledeki tabuta çakılacak belki de son çivilerden bir tanesi şu an Kuzey Irak'ta tabuta çivi olarak çakılmak durumunda. Şimdi bu mücadeleler hiç kuşkusuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sisteminde %52,5 ile iktidara gelmesiyle hız kesmeksizin devam edeceğini net bir şekilde görebiliriz. Bundan sonraki süreçte belki de Fırat'ın doğusunda kalan ve Irak sınırına kadar giden bölgede de bölgenin terör unsurlarından arındırılması şeklinde hem diplomatik hem de güvenlik anlamında hard power diyebileceğimiz silahlı kuvvetlerin bizzat devreye girmesiyle bu bölgenin de terör unsurlarından arındırılmasıyla önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde belki de terör tarihinde ilk kez Türkiye'de minimize edilerek kıpırdayamaz hale getirilecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu anlamda uyum yasaları, yapısal reformlar, bürokrasinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasıyla ilgili birçok husus yine masada olacak. Ama bunun TSK ile ilgili ayağına baktığımızda da yapısal reformlar kapsamında malumlarınız olduğu üzere anayasanın 117. maddesine göre hala Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur şeklindeki sorumlu ifadeler orada duruyor. Bunlar da dahil olmak üzere yapısal anlamda reformlar yapılacaktır. Yine bundan yaklaşık 2 hafta önce basına da düşen bilgiler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin klasik yapılanma şeklinden artık günümüzün de şartlarıyla uyumlu ve mütenasip bir yapıya geçmesi için Soğuk Savaş döneminde yerleşmiş olduğu yerleşkelerinden çıkarak adeta hibrit harbe daha etkin bir şekilde karşılık verecek bir yapıya dönüştürülmesi gündemde olabilir.
Terfi de değişiyor mu?
Terfilerle ilgili hususlar zaten büyük anlamda son bir yüksek askeri şuradan beri çok büyük değişiklikler oldu. Terfi sayısı, terfilerle birlikte general sayısı 350'lerden 240'lara indirildi. Önümüzdeki süreç içerisinde üst subay diyebileceğimiz binbaşıdan albaylığa kadar olan bölüm ile general ataması dediğimiz atamalarda hem sayısal anlamda hem nitelik anlamında da önemli değişiklikler olacak. Burada da malumlarınız olduğu üzere muhalefetin ortaya koymuş olduğu öneriler tamamen eski hale dönüşü bize öngörüyordu. Asker liselerin tekrar açılması, kanun hükmünde kararname ile çıkarılanların sorgusuz sualsiz silahlı kuvvetlere geri getirilmesi, genelkurmayla çalışılmayacağı, Afrin'de ve FETÖ ile ilgili mücadelede çok önemli kahramanlıkları olan generalin apolötlerinin sökülmesi gibi hususlar masaya yatırılmıştı. Halk bunun oylamadığını da bu seçimde net bir şekilde gösterdi. Ama yapısal reformlar sahaya konulduğu takdirde masaya gelecek hususlardan bir tanesi de şu olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini yaklaşık son 5-6 yıldan bu yana profesyonel asker dediğimiz paralı özel askerlerle vermekte hiçbir şekilde ülkesinin işte bir köşesinden kalkıp giden ve ilk kez eline silah almış evlatlarla Suriye'de ve Irak'ta mücadele etmiyor. Tam tersine yine ülkenin profesyonel anlamda bu işe gönül vermiş evlatlarıyla mücadele devam ediliyor ve yoğun bir teknoloji kullanılıyor. Dolayısıyla bu bize önümüzdeki süreç içerisinde askerlik süresinin daha minimize edilerek silahlı kuvvetlerin komple profesyonel bir askeri yapıya büründürülmesi şeklinde bir yapının da kapılarını aralayabilir diye düşünüyorum. Bu da hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasetin askeri yapının nasıl olması gerektiği konusunda, savunma siyasetinin nasıl olması gerektiği konusunda fikir ortaya koymasıyla alakalı ki ben Güneydoğu başta olmak üzere elde edilen bütün askeri kazanımların en önemli parametresinin demokratik sivil asker ilişkileri kapsamında siyasetin savunma siyasetini net bir şekilde belirlemeye başlamasından ibaret olmaya doğru tebdil olduğunu görüyorum. Benim söyleyebileceklerim bundan ibaret ama ben Oya Hocama müsaadenizle bir ilavede bulunmak istiyorum. 15-16 Nisan'daki referandum seçimlerinde de bu seçimlerde de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 400'ün üzerinde gelen gözlemcilerin kişisel anlamda kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinde yapmış olduğum araştırmada istisnasız hemen hemen tamamının PKK sevici paylaşımlarda sosyal medya hesaplarında bulunduklarını hatta birçoğunun seçimler esnasında seçim kampanyası esnasında yoğun bir şekilde kullanılan tamam mı devam mı şeklindeki ülke içerisinde devam eden kampanyaya tamam diyerek katıldıklarını net bir şekilde gördük. Dolayısıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin önümüzdeki seçimlerden itibaren ülkede nasıl bir gözlem yapacakları daha net kurallarla Avrupa Birliği ile olan görüşmelerde net bir şekilde masaya koyulmalı diye düşünüyorum.
Peki şimdi hep o zaman baştan beri altını çizdiğimiz dış politika konusu önemli. Avrupa ülkeleriyle ilişkiler önemli. Bu yeni başlayacak süreçte dünyanın diğer ülkeleriyle ilişkiler önemli. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Yeni süreçte neler olur?
Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkileri ele alarak işe başlamak istiyorum. Mesela en büyük değişiklik orada olmuştur. Biz AK Parti olarak baktığımızda AK Parti demiştir ki bazı şartların onların tarafından da kabul edilmesi, bizim tarafımızdan da, yani daha dengeli, daha eşit bir durum içinde bu ilişkilerin yürütülmesi. Hı hı. O düzgün olan da bu zaten.
Müzakere zaten o da hocam.
Evet. Hı hı. Diğer taraftan son günlerde muhalefetin yaptığı bir cümle ya da kullandığı bir cümle hayli enteresandır. O da şudur. Türkiye size muhtaç. Biz bunun mutlaka ne olursa olsun yeniden bu komisyonları başlatmak istiyoruz ve Türk insanı size muhtaçtır. Şimdi zaten yıllardır biz bu havayı kullanmışız. Bu metodu kullanmışız. Biz her zaman böyle biraz daha ezik, biraz daha hani eksikmişiz havası içinde. Şimdi öyle bir bakıyorsunuz, anlaşmalar oluyor ya da toplantılar oluyor. Bizler hep böyle peki nasıl isterseniz, dediğiniz gibi olsun falan havasıyla yaklaşmışız. Şimdi bunların değişmesi lazım. Eğer güçlü bir Türkiye'den, daha eşit bir Türkiye'den, lider Türkiye'den bahsediyorsak, böyle karşısında el avuşturan, efendim yani acaba ne desem ki karşıki bana kızmasın diyen bir Türkiye herhalde hayalimizdeki Türkiye değil. Yani kimse gidip de onlarla kavga etsin falan demiyor ama biraz daha dik durulabilir. Hı hı. Biraz daha bizim haklarımız korunabilir. İngiltere'nin, Fransa'nın, diğer birçoğunun yaptığı gibi işler yapılabilir. Yani o kadar da karışık bir şey istenmiyor. Şimdi bu birincisi Avrupa ile olan ilişkiler. Avrupa ile olan ilişkiler tabii bir de bu şey için, göçmenler için çok önemli. Yani Avrupa hiçbir şekilde göçmenlerle bir şey yapmak istemiyor. Fevkalde egoist, fevkalde bencil bir tutum. Peki neden böyle diyorum? Çünkü sonunda Avrupa ülkeleri Afrika'ya gitmiştir, Kuzey Afrika'ya gitmiştir, birçok yerlere gitmiştir. Orada 200 yıl sürdürdükleri sömürgeciliğin sonucunda o toplumlar mahvolmuştur. O toplumlar, efendim oraya gelen Fransızlar, Belçikalılar, Hollandalıların dışında kimseyi tanımıyorlar. Haklı olarak da oraya gitmek istiyorlar. Ama şu anda oraya gitmek istedikleri için kötü adam durumuna düşüyorlar. Yani şimdi burada bir vicdan muhasebesi de yapmak gerekir. Diyeceksiniz ki siyasal işlerde vicdan muhasebesi olur mu? Olmayabilir, olabilir. Çünkü artık şu anda güçlü kimse onun dediği oluyor ama eğer dünyada 65 milyon göçmen varsa ve bugün her gün artıyorsa bu başımıza bir felaket olmadan bunun nasıl çözüleceği üstünde düşünmemiz gerekir. Peki ne yapmamız lazım? Bence kapıları kapamaktan ziyade oraya tel örgüler örüp o insanları içeriye sokmamak yerine o insanların en başta kendi ülkelerini terk etmemeleri için yardımlar mı olacak, yaklaşımlar mı olacak, ona doğru bir eğilim, daha yapıcı bir şey lazım. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye bu göçmen işini çok iyi bir şekilde idare etti. Fakat bizim de bir limitimiz var. Yani kaça kadar böyle devam edebiliriz? 3 milyon, 5 milyon, kaç milyon? Dolayısıyla bizim de ne olursa olsun bir hal çaresi bulmamız gerekiyor. Evet. Demek ki onun üstünde olacak. Üçüncü kısım Orta Doğu ile olan ilişkilerdir. Biraz önce sizin dediğiniz gibi Orta Doğu'da çok işler oluyor. Suudi Arabistan'ın yaptıkları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları hiç akıl kârı şeyler değil. Fakat şu anda İsrail'in ve Amerika'nın etkisiyle çok değişik politikalar yürütülüyor. Bunun sonuçta hepimizi etkileyecek. Türkiye'nin artık çok ciddi bir şekilde bunlara eğilmesi gerekecek. Ve bakması gerekecek. Şimdi burada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. İki gün önce BBC'de bir program var. Orada da bir İngilizle konuşuyorlar. Diyorlar ki işte bu aşağı yukarı Arap Baharı'nın yani yıl dönümüne gelen bir dönemde bunu konuştukları zaman. Ondan sonra işte nasıl etkisi oldu şudur budur derken sıra bu Arap akademisyene geldi. Dedi ki her ne kadar dedi reform oldu ya da yenilikler yaptık deseler de bir baktığınız zaman İslamcı gruplar kazandı. Ha idare edebildiler edemediler o ayrı bir konu da halk onları getirdi. Mısır'da olsun, Tunus'ta olsun bilmem nerede olsun. Ondan sonra şimdi ben dinliyorum bu nereye bağlayacak bunu acaba diye. Şimdi dedi, genel olarak baktığımızda dedi halkın yeni bir ruh hali var dedi Arap halklarının. Türkiye dedi bir karakter yarattı dedi Ertuğrul. Şimdi Allah Allah bizim Ertuğrul'dan mı bahsediyorlar? Dirilişteki.
Çok güzel.
Ondan sonra diyor sadece diyor fizik güç değil. Yani gayret, azim değil. Bir de ona uhrevi vasıflar da verdiler. Mesela işte dini liderler yardım ediyor. Allah ona işte destek oluyor filan. Orada dedi güçlü bir mesaj var. Yani bu işi sadece dünyevi güçle yapamazsın. Aynı zamanda işte iman gücü de lazım. İşte dedi benim demek istediğim bu dedi. Şu anda Orta Doğu halkının buna ihtiyacı var. Ve bu yönde gelişme göreceğiz. Şimdi ben bunu son derece enteresan buldum. Yani bakın bir karakterden çıkıyor, film karakterinden. Belki doğru belki yanlış. Haklı olduğu şeyler var. Fakat bunu teşmil ettiği zaman topluma büyük ölçüde bir hakikat payı da görüyorsunuz. En son şöyle bitireyim. Neden diyorum. Ondan 3 gün sonra Gazze'den bir manzara gösteriliyor. Bunlar biliyorsunuz Hudud'a doğru koşuyorlar ya. Ondan sonra da vuruluyorlar filan. Bir tanesi beyaz bir ata binmiş. Türk bayrağı çekmiş. Hücuma geçmiş. İşte hani bizim daha henüz üstünde durmaya fırsat bulamadığımız derin değişiklikler bu noktalarda. Biz bunları nasıl yöneteceğiz? Nasıl kullanacağız? Hani kontrolden de çıkabilir. Çıkmaması da lazım. Bütün bunlarla şimdi meşgul olacağız.
Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl yönetebiliriz bundan sonra bu değişiklikleri? Mahmut Gürer'e sorayım.
Yani şimdi hocamız söyledikleriyle birlikte hemen kısaca bir özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda. Şimdi son 2 yıldan beri biz bu seçim sürecine artık seçim sattım haline girdiğimiz belliydi. Yani seçim erken olur geç olur ama bir seçim sattım hali vardı ve Avrupa Birliği o dönemden beri söz verdiği şeyleri ki orada da çok ciddi bir ırkçılık yükseliyor. Ki yurt dışındaki oyları da bu bakımdan değerlendirmek lazım. Yani yurt dışındaki ırkçılık arttıkça dikkat edilirse Türklerin yurt dışında kullandığı oylarda da bir farklılık var. O ayrı bir sürecin konusu olabilir ama. Avrupa Birliği Türkiye ile masaya oturmaktan kaçtı. Üst düzeyde oturmaktan kaçtı. Yani bakın vize diyaloğu için buraya Avrupa Birliği'nin göç işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı geldi. Yani bu adam yani gelsen olur gelmesen olur. Yani yazışarak da yapabilirsiniz aynı şeyi. O noktada. Ve çalışmaların devam etmesi kararı alındı vize konusunda. Yani sizinle bir şekilde masaya oturmaktan kaçınan bir ülke var. Bir birlik var Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Kıbrıs için de aynı şey geçerli. Birleşmiş Milletler adım atmaktan bir türlü yani imtina etti sürekli. Niye? İşte bir seçim sattım hali var. Bakalım bir süreci değerlendirelim. Bakalım diye. Orada da aynı şey oldu. Ve Amerika'yla da Münbiş diyaloğu. Fakat Amerika'nın ben fark ettiğini düşünüyorum gelenin. Ve özellikle yani sonuçların nasıl çıkacağı konusunda bir fikre kapıldıklarını tahmin ediyorum. Çünkü çok kısa süre kala. Tamam artık yapalım o zaman dediler. Burada bir istisna görüyorum. Sevgili hocam da söyleyecektir muhtemelen. İngiltere bu süreç içerisinde Türkiye'ye çok farklı yaklaştı. Özellikle savunma projeleri konusunda. Bakın Fransa için de aynı şeyi söyleyeceğim. Fransa ile her ne kadar siyasi bakımdan üstten konuşulan bir karşılıklı dil olsa da, oldukça tepkisel dil kullansa da taraflar. Mesela önceki gün TFX'in motorunun bazı parçaları konusunda daha seçime 3 gün kala. Hı hı. Fransa gelip Türkiye ile anlaşma memo imzaladı. Yani mutabakat muhtırası imzaladı. Şimdi bunlar çok ilginç hususlar. Ben önümüzdeki süreçte bu yumuşamanın yani biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği için aynı şeyi söylemekte zorlanıyorum. Çünkü Avrupa'da Birliğin kendi içerisinde ciddi problemleri var. Yani Avrupa Birliği'nin yapısal problemleri var. İşte Kopenhag kriterlerine uymuyorlar deniyor. Evet uymuyorlar. Bari Maastricht kriterlerine uysun deniliyor. Onun bir öncesi ona da uymuyorlar. İşte Fransa'da o hal belli. Almanya'da işte belli bölgelerde.
Yunanistan'daki ekonomik yapı evet. ortada.
Yani İtalya'daki krizler belli. Buna rağmen Avrupa Birliği birazcık daha kendi içine kapanacak ve yavaş yavaş artık böyle bir nasıl diyeyim ekonomik olarak dağılma sürecine girecek. Evet. Belki fiziki ve siyasi birliktelik devam edecek ama ekonomik olarak farklı bir sürece girecek. Onlar farklı bir mecrada yürüyor. Avrupa Birliği ile çok fazla bir diyalog içerisinde olacağını düşünmüyorum. Ama İran ile ilişkilerin kısa vadede daha yakınlaşacağı kanaatindeyim. Buna rağmen Amerika ile ilişkilerinde yakınlaşacağı kanaatindeyim. Çünkü Amerika Tartar adamı yani. Ben Ecevit dönemini hatırlıyorum. O dönemde de gazeteciydim. Yani o son dönemlerinde özellikle hükümetin yıkılacak dönemlerinde Amerika hep tartıyordu böyle. Mesela o çuval hadisesi de ya o da bir tartma faaliyetidir. Yani ne olacak? Bunun devamında ne olacak? İşte ne oldu yani gördük. Hı hı. Hani 10-17 yılda gelinen süreçte neredeyse Rus ordusuyla daha fazla böyle diyalog halinde olur hale geldik ki onu şimdi kotarmaya çalışacak. Yine Amerika ile ilişkiler gelişmesine rağmen Rusya ile de ilişkiler gelişecek. Şimdi bakın bu F-35'lerin gelip gelmemesi konusu bunların hepsi çözülecek. İnanın bana çok ilginç bir biçimde istese de istemese de çözülecek. Yani herhangi bir sorun çıkmadan hallolacak siyasi diyalogla çözülecek. Peki. Mesela. Ama seçim öncesinde çok çok farklı yansıtıldı her şey. Evet. Ben bundan sonraki süreçte Türkiye'de güçlü bir artık Cumhurbaşkanı'nın olduğu ortada. Seçilmiş. %52 oy almış. Parlamentoda da ittifakla birlikte yoğun her şeyi yapabilecek çoğunluğa sahip. Dolayısıyla artık birazcık daha eğer ortaklık istiyorlarsa o tarafın yani karşı tarafın birazcık daha iyi geçinmesi gerekiyor sürecine girdik. Bundan sonraki süreçte.
Peki Yusuf Alabar'da da soralım düşüncelerini.
Ben o zaman bu konuyla ilgili şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dünyadaki bir tanesi süper güç, diğeri de büyük bir ittifak, süper bir güç, ekonomik güç anlamında ittifak. Bu seçimlerden sonra pragmatik bir devlet aklı ortaya koyarak farklı seviyede farklı şartlar masaya koyulacak. Eğer bugün seçimin ertesinde konuşmuş olduğumuz konu Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybettiği, muhalefetin kazandığı bir Türkiye olsaydı masaya koyacaklarıyla bugün masada öne sürecekleri şeylerin pragmatik aklın bir sonucu olarak farklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile de Avrupa Birliği ile de farklı konularda, farklı seviyelerde, farklı katmanlarda farklı çözüm önerileriyle bir araya geleceğiz. İngiltere konusunu Mahmut Bey çok güzel temas etti ama İngiltere zaten Brexit süreciyle birlikte zaten Avrupa Birliği'nden ayrılan bir politika ve Çin ile ve Güneydoğu Asya ile geliştirmiş olduğu çok özel ilişkileri olan bir ülke. Dolayısıyla sermayenin de bu noktaya kaydığını çok iyi bir şekilde koklayan İngiltere bu noktada Türkiye ile birlikte hareket etme konusunda tereddüt göstermeyecektir. Çünkü Türkiye'nin savunma noktasında F-35'lerinin verilip verilmemesi gibi kısır bir gündem masaya koyulmuşken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi aklın F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilip edilmemesinin çok daha Türkiye için hayati öneme haiz bir husus olmadığını net bir şekilde biliyor. Niye? Çünkü bu silah sisteminin dışında Türkiye'nin farklı ülkelerden alabileceği farklı silah sistemlerinin olduğunu S-400 olayında net bir şekilde ortaya koydu. Neydi konu? İşte Türkiye'nin hava savunma sistemindeki eksikliği Batı ve ABD menşeli silah sistemleriyle kapatamadığını görünce ve 15 Temmuz'dan sonra da net bir şekilde tehdidin artık Batı'dan gelebileceğini bizzat gördükten sonra S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan tedarikle ilgili sözleşmesini imzaladı ve 2019 yılında da Türkiye'de 2-3 farklı noktaya yerleştirilerek Türkiye'nin hava savunmasındaki acil ihtiyaç kısa vadede karşılanmış olacak. Dolayısıyla Türkiye F-35'ler de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu sıkıntılı süreç devam ettiği takdirde var olan boşluğu TFX'le, Tornado'yla, Rafael uçaklarıyla, Miraj'larla, daha burada ismini sayamayacağım sayısız tayyare sistemleriyle kapatma imkan ve kabiliyetine sahip. Bu anlamda zaten geliştirmiş olduğu teknolojilerle de bir takım üstünlüğü kendi ülkesi coğrafyası etrafında sağlamış durumda. İran'la ilgili konular önümüzdeki süreç içinde çok farklı noktalara tebdil olabilir. Ben İran ile ilgili ABD arasındaki ilişkilerin düzelip düzelmeyeceği noktasındaki belirleyici unsurun nükleer anlaşmadan Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra İran söz konusu anlaşmaya Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere ile devam edecek mi etmeyecek mi noktasına bakmak lazım. Eğer bugüne kadar geliştiği gibi şartlar devam eder ve Almanya'da başta olmak üzere Avrupa Birliği ve İngiltere ABD çekilirse çekilsin biz nükleer anlaşmanın bu şekilde bir eksiğiyle devam etmesi yolunda ve İran'a yaptırımlara da uymayacağız şeklindeki sözlerinde ve vaatlerinde dururlarsa ben İran'la Amerika'nın kısa ve orta vadede bir şekilde bir çözüm noktasında buluşamayacaklarını düşünüyorum. Ama bu noktada Avrupa Birliği Amerika'nın uygulamış olduğu ekonomik ambargolara, Amerika'nın uygulamış olduğu o tarifelere, vergi artışlarına boyun eğerek İran'la devam etmesi öngörülen nükleer anlaşmaya devam etmezler ise sahada daha da sıkışacak olan İran'ın ABD ile bir düzlemde tekrardan buluşarak nükleer anlaşmayı revize edebileceğini düşünüyorum. Ama her hal ve şartta nükleer anlaşma konusunda İran'la bir mutabakat sağlansa da sağlanmasa da önümüzdeki süreç içerisinde başta Suriye olmak üzere Irak'ın da bir kısmında İran'a ait milislerin İsrail'in ve ABD'nin net bir şekilde hedefi olmaya devam edeceğini ve bu konunun Türkiye ve Rusya boyutuyla da masada olacağını net bir şekilde söylemekte fayda var.
Peki şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Size bırakacağım sözü.
Küçücük bir şey
evet,
söyleyeceğim.
Nagihan Akbulut'a bırakıyorum
Mahmut
sözü.
Mahmut dedi ki Amerika ilişkileri tartar dedi. Bir gelişme sanırım Amerikan elçi atandı bildiğim kadarıyla.
Evet. Gelecek.
Yani ama bu şunu gösteriyor ki Amerika tartmış. Tartmış ve Erdoğan'ı zaten satın almış. Yol haritasında belirlemiş. Önümüzdeki dönem içerisinde diğer ülkelerin de bunu az çok satın aldığını göreceğiz gibime geliyor. Hocam söylediği yerden devam etmek istiyorum. İşte Ertuğrul figürüyle birlikte nasıl yürüyeceğiz dedi. Ben diplomasiyi çok sevmiyorum çünkü orası çok benim alanım değil. Karışık. Ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye bu seçimle birlikte özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı elini çok güçlendirdi. Yepyeni bir yapıyla ilerleyecek. Toplum da arkasında olduğunu çok net olarak gösterdi. Hızlı bir şekilde ilerleyecek bir Türkiye var. Adımlarını sağlam atan bir Türkiye var. Sorunlarımız da dağ gibi sorunlar ama hep altından kalkmayı başardık. İşte özellikle Osmanlı'nın son dönemine benzetiyorum dedi hocam. Eskiden İngiltere Büyükelçiliği'nde olurdu. Şimdi Alman Büyükelçiliği'nde toplantılar yapıldı. Hakikaten bizi psikolojik olarak ciddi bir algı yönetimiyle dağıtmaya çok çalışıyorlar ve bunu çok deniyorlar. Yani toplum Allah'tan çok sağlam bir sağduyusu var ve oyuna gelmiyor. Yani niye gezi olayları bu kadar başarılı olamadı Türkiye'de? Ya bir şeyler yapıldı ama olmadı. Çünkü bizim insanımız gerçekten sağduyuludur. Bizim insanımız tartar, tartmadan adım atmaz. Onların işte 15 Temmuz'un başarısızlığı da o Türk insanının sağduyusudur diyeyim. Sözü size bırakayım.
Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir son söz de sizden alayım. Öyle bitirelim programımızı.
Şimdi Türkiye bundan sonra güçlü bir politikayla ilerleyecek. Ben de aynı kanaattayım. Ve bunun için aşağı yukarı her şeyler hazır. Psikolojik olarak da hazır. Yani bir zafer üstüne kurulmuş bir şey. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde bayağı güzel, hızlı adımlar göreceğiz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mahmut Gürer bizlerle birlikteydi. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut bizlerle birlikteydi. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oya Akgönerç. Bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye için yeni bir dönem başlıyor. Ülkemiz için çok hayırlı sonuçları olmasını diliyoruz. Yeni günün sonuna geliyoruz böylelikle. Yarın saatler 9.05'i gösterdiğinde yeni günde tekrar birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşçakalınız.
Yeni gün.